Ayrımın altı, Cebel Avi, sokağının çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 154. 39. bölüm. Hamdanlar yakın zamanda başlarına bir felaketin gelmesini bekliyorlardı. Bu görüş birliğini bozan tek kişi Tamar Henna'ydı. Bu sefer el hamdanların önderliğinde Cebel bulunduğu için Hüda Hanım'ın onların katledilmesine izin vermeyeceğini söylüyordu. Ama Cebel'in kendisi Tamar Henna'nın bu görüşüne katılmıyordu. Eğer vakıf dışarıdan gelen birisinin tehdidi altında kalacak olursa, ne kendisinin ne de başkalarının, efendiye en yakın olanların bile bir şey yapabileceğine inanıyordu. Cebel diğerlerine büyük babalarının kendilerinden güçlü olmalarını, talihsizliklerine cesaretle katlanmalarını istediğini hatırlattı. Daha biz Cebel'in ayrıcalıklı bir hayat yaşamış olduğunu, bu hayatı isteyerek ve onlara olan saygısından dolayı geri çevirdiğini, dolayısıyla ona sırt dönmenin doğru bir şey olmayacağını söyledi. Güce başvurmak başarısızlıkla sonuçlanabilirdi ama hayatlarını şu anda olduğundan daha kötü bir hale sokamazdı. İşin doğrusu elhamdanların büyük bir korku hissettiği, sinirlerinin çok gergin olduğuydu. Ama bu umutsuzluk durumundan güç ve azim edinmeye çalışıyor ve kazanmamız mümkün, kaybetmemiz imkansız cümlesini tekrar edip duruyorlardı. Sadece şair Rıdvan eğer vakfın efendisi isteseydi adalet sağlayabilir, bizi temize çıkartır ve kesin bir felaketten kurtarabilirdi diyerek iç geçirip duruyordu. Cebel bunu duyduğu zaman çok kızdı. Hırs ve hiddetle Rıdvan'ı görmeye gitti. Onu omuzlarından yakalayıp öyle bir sarstı ki adam neredeyse sandalyesinden düştü. ''Şairler bu duruma mı düşecekti Rıdvan?'' diye bağırdı. ''Kahramanların hikayelerini anlatırsınız. Rebap eşliğinde şarkılarını söylersiniz. Ama işler ciddileşince inlerinize kaçar, kararsızlık ve yenilgi korkusu yayarsınız.'' ''Korkakları Allah kahretsin!'' Diğerlerine döndü. Cebel Avi başka hiçbir sokaktaki insanları bu sokaktakiler kadar onurlandırmadı. Eğer sizi kendi ailesinden saymasaydı, beni özellikle arayıp benimle konuşmazdı. Ama o bizim yolumuza ışık tuttu, destek vaat etti. Allah şahidimdir ki tek başına olsam bile onlarla mücadele edeceğim.'' Ama yalnız görünmüyordu. Kadın erkek herkes onu destekliyordu. Ve herkes sonuçlarını aldırış etmeksizin o felaket anını beklemeye koyulmuştu. Olaylar geliştikçe Cebel kendi tasarlamadan veya planlamadan kendiliğinden mahallenin önderdiğini üstlenmişti. Hamdan'ın da buna itirazı olmamıştı. Zira ne kadar devam edeceği belli olmayan bir süre boyunca husumete hedef olacak bu pozisyonu bırakmaktan memnun olmuştu. Cebel kendini eve kapatmadı. Hamdan'ın tavsiyesini dinlemeyip her zamanki yürüyüşlerine çıktı. Her adımda başına bir dert çıkacağı beklentisi içindeydi. Ama çete liderlerinin hiçbirinin ona en ufak bir sorun yaratmadığını görünce şaşırdı. Bu duruma bulabildiği tek açıklama, efendinin talepleri konusunda Cebel'in sessiz kalacağını umarak bu iş hiç olmamış gibi buluşmalarını gizli tutmuş olmasıydı. Bu politikanın ardında Hüda Hanım'ın hüzünlü yüzünü ve fedakar annelik duygusunu gördü. Onun sevgisinin kendisine kocasının kabalığından daha zor geleceğinden korktu ve kömürü küllerden ayırmak için ne yapması gerektiğini uzun uzadıya düşündü. Sokakta tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Bir gün bir bodrumda bir kadının imdat çığlıkları duyuldu, bir yılanın ayaklarının arasından geçip sokağa kaçtığı anlaşıldı. Yılanı bulmak için gönüllü olan erkekler ellerinde sopalarla eve girdiler. Yılanı bulana kadar her yeri aradılar, bulduklarında döve döve öldürüp sokağa fırlattılar. Orada da ölü yılan çocukların oyuncağı haline geldi. Sokakta meydana gelen bu olayın tuhaf bir tarafı yoktu. Ama bir saat bile geçmeden sokağın başından, cemadiyeye yakın olan ucundan bir başka çığlık duyuldu. Gece olmadan Hamdan'ın mahallesinde yaygara koptu. Zira bazıları bir yılan daha görmüştü. Ama onu bulma çabalarına rağmen yılan ortadan kaybolmuştu. Bu noktada Cebel, Balkiti'den öğrendiği sanatını kullanarak yılanı bulmak için gönüllü oldu. Hamdanlar Cebel'in nasıl avluda çıplak durup gizli bir dilde konuşarak yılanı saklandığı yerden çıkmaya razı ettiğini hala anlatırlar. Bu olaylar bir sonraki sabah unutulabilirdi belki ama mahallenin ileri gelenlerinin evlerinde defalarca tekrarlanmaya başladı. Çete lideri Hammuda'nın evinde koridorda yürürken bir yılan tarafından sokulduğu haberi yayıldı ve inanılır bulundu. Adam kendini tutamayıp o kadar bağırdı ki arkadaşları onu duyup yardımına geldiler. Böylece dedikodu başladı. İnsanlar sabah akşam yılanlardan söz edip durdu. Bu arada yılanlar da tuhaf faaliyetlerine devam ettiler. Bereketin esrar tekkelerindeki müşterilerin bazıları tavan kirişleri arasında bir yılan gördü. Yılan yarım dakika kadar görünüp kayboldu. Müşterilerin hepsi dehşete kapılıp oradan kaçtılar. Yılan haberleri şairlerin kahvehanelerdeki hikayelerini bastırdı. Derken vekil Harç Hazretleri'nin evinde devasa bir yılan görülünce yılanların yaptıkları sınırı tamamıyla aşmış oldu. Her ne kadar evin sayısız hizmetkarı saklanan yılanı ortaya çıkarmak için köşe bucağı aradıysa da yılanın hiçbir izine rastlamadılar. Vekil Harç ile Hüda Hanım o kadar büyük bir korkuya kapıldılar ki yılanlardan arınmış olduğuna dair güvence alana kadar evi terk etmeyi ciddi ciddi düşündüler. O ev altı üst edilirken sokağın koruyucusu Zaklut'un evinden çığlıklar duyuldu. Büyük bir patırtı koptu. Bekçi ne olduğunu bakmaya gitti. Döndüğünde bir yılanın Zaklut'un oğullarından birini soktuktan sonra ortadan kaybolduğunu haber verdi. Herkes dehşete kapılmıştı. Her evden yılan gören insanların çığlıkları yükseliyordu. Böylece Hüda Hanım da sokaktan ayrılmaya karar verdi. Yaşlı bekçi Hasan Cebel'in yılan terbiyecisi olduğunu ve yılan terbiyecilerinin yılanların nasıl yakalanacağını bildiğini söyledi. El Hamdanlardan birinin evinden bir yılanı çıkardığına dair yemin etti. Efendinin yüzü soldu ancak bir şey demedi. Hüda Hanım bekçiye Cebel'i çağırması için emir verdi. Bekçi izin vermesi için efendisine baktı. Efendi de bıkkın halde belli belirsiz birkaç kelime söyledi. Hüda Hanım ona Cebel'i çağırtmayı mı yoksa evi terk etmeyi mi tercih ettiğini sordu. Efendi de öfkeden ve mutsuzluğundan titreyerek yaşlı adama gitme izni verdi. Vekil Harç'ın evi ile Zaklut'un evi arasında kalabalık toplandı. Mahallenin bazı ileri gelenleri Zaklut, Hammuda, Bereket, El-Layti ve Ebu Sari gibi çete liderlerinin öncülüğünde Vekil Harç'a gitmek için vekil tayin edilmişti. Herkesin tek konuşma konusu yılanlardı. ''Dağda bir şeyler olmuş olmalı. Yılanların evlerimize kadar girmesine neden oldu?'' dedi Ebu Sari. ''Daha bütün hayatımız boyunca komşumuz oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı.'' diye bağırdı Zaklut. Mücadele edecek başka kimse bulamadığı için kendi kendisiyle mücadele eder gibi bir hali vardı. Zaklut oğluna olanlardan dolayı hala telaşlıydı. Hammuda da bacağındaki yaradan dolayı hala toparlıyordu. Hepsi dehşete kapılmıştı. Evlerinin artık güvenli olmadığını, herkesin sokağa çıktığını söylüyorlardı. Cebel çantasını alıp geldi, hepsine selam verdi. Sonra Vekil Harç ile hanımın karşısında kibar bir şekilde dikildi. Vekil Harç ona bakamadı ama hanımı onunla konuştu. ''Cebel, yılanları evlerimizden çıkarabileceğini duyduk.'' ''Başka şeylerin yanı sıra onu yapmayı da öğrendim efendim.'' dedi Cebel sakince. ''Seni evimizi yılanlardan kurtarman için çağırttım.'' ''Vekil Harç Hazretleri bana izin verir mi?'' diye sordu Cebel Efendi'ye bakarak. Vekil Harç öfkesini ve mutsuzluğunu gizleyerek ''Evet'' diye mırıldandı. Bu noktada Zaklut'un gizlice ileri sürdüğü El-Layti yöne çıktı. ''Bizim evlerimizi de ve herkesin evini de mi?'' diye sordu. ''Sanatım herkesin emrindedir'' dedi Cebel. Herkes bir ağızdan ona teşekkür etti. Cebel konuşmadan önce iri gözleriyle bir sürü herkesin yüzünü inceledi. ''Herhalde her şeyin bir fiyatının olduğunu size söylememe gerek yok. Ne de olsa sokağımızda işler böyle yürür.'' Çete liderleri hayret içinde ona baktılar. ''Neden bu kadar şaşırdınız?'' diye sordu. ''Siz bu mahalleleri koruyorsunuz ve haraç topluyorsunuz. Vekil Harç Hazretleri de tasarrufunda olan gelirler karşılığında vakfı idare ediyor.'' Adamların durumun zorluğundan dolayı yüreklerindekini gözleriyle ifade edemedikleri belliydi. Zaklut tekrar konuştu. Yapacağın işin karşılığında ne istiyorsun? Para istemeyeceğim diye sükunetle cevap verdi Cevel. Ama el hamdanların şerefine ve vakıf üzerindeki haklarına saygı duyacağınız konusunda şeref sözü vermenizi istiyorum. Sessizlik çöktü, bastırılmış nefret kendini hissettirdi. Hüda Hanım'ın tedirginliği arttı, vekil Haş da gözlerini yerden ayırmadı. Gerçeğin ve adaletin yerine gelmesi için zulüm gören kardeşleriniz için yapmanız gereken şeylerle sizi tehdit ettiğimi düşünmeyin. Evlerinizden çıkmanıza neden olan korku, kardeşlerinizin zavallı hayatlarının her günü katlanmak zorunda olduklarının yanında hiç kalır. Adamların gözlerinde bulutlarda çakan yıldırım benzeri öfke kıvılcımları parladı ve anında söndü. Yılanları ortaya çıkarmak için size Rufai Sufi tarikatından birini getirebilirim diye bağırdı Ebu Sari. Yeter ki o köyünden gelene kadar 2-3 gün evlerimize girmeyelim. Bu sokaktaki herkes 2-3 gün boyunca evlerinden uzakta nasıl dursun diye sordu Hüda Hanım. Efendi bütün gücüyle düşünüyor, kalbinde kamaran öfke ve nefret duygularını kontrol altına almaya çalışıyordu. Nihayet Cebel'e dönerek, ''İstediğin şeyi yapmaya söz veriyorum, çalışmaya başla.'' dedi. Çete liderleri bu işe şaşırdı. Bu şartlarda düşündüklerini söylemeye imkan yoktu. Ama kalpleri öldürme arzusuyla doldu. Cebel herkese bahçenin arka tarafına çekilmesini ve açık alanla evi kendisine bırakmalarını emretti. Sonra giysilerini çıkardı ve Hüda Hanım'ın onu yağmur sularıyla dolu hendekten kurtardığı günkü gibi çırılçıplak kaldı. Evin içinde odadan odaya geçti. Bazen hafif bir ıslık çaldı, bazen belli belirsiz bir şeyler mırıldandı. Zaklut vekil harca yaklaştı. Yılanları evlerimize o gönderdi dedi. Vekil harç ona sessiz olmasını işaret etti. Bırak yılanları göndersin diye söylendi. Aydınlığa gizlenmiş olan bir yılan Cebel'e itaat etti. Bir başkası vakıf işleri için kullanılan odadan çıktı. Cebel yılanları kollarına sardı, salona geçti ve onları torbasına soktu. Giysilerini giydi ve topluluk ona yaklaşana kadar bekledi. ''Evlerinize gidelim ve oradaki yılanları çıkaralım.'' dedi Cebel onlara. Sonra Hüda Hanım'a dönerek, ''Halkımın sefaleti söz konusu olmasaydı, size yardımcı olmak için asla tek bir şart dahi koşmazdım.'' dedi yumuşak bir sesle. Sonra vekil harcın yanına gitti, onu selamladı. ''Özgür bir insan sözünü tutmalıdır.'' dedi. Gözü pekçe, sonra oradan ayrıldı. Herkes sessizce onu izledi. 40. Bölüm. Cebel halkının gözlerinin önünde sokağı yılanlardan kurtarmayı başardı. Ne zaman bir yılan ona itaat etse tezahürat ve mutluluk dolu zılgıtlar sokakta o kadar yankılanıyordu ki olanlar konaktan cemaliyeye kadar her yerde duyuldu. İşini bitirip de evine döndüğünde Cebel'in çevresini alan ve ritim tutarak el çırpan gençler de çocuklar şarkı söylüyordu. ''Fakirlerin koruyucusu Cebel, yılanların fatihi Cebel.'' Şarkılar ve alkışlar Cebel oradan ayrıldıktan sonra bile devam etti ve çete liderlerinin sert tepkisine yol açtı. Hammuda, Ellayti, Ebu Sari ve Bereket hemen dışarı çıkıp kutlama yapanlara küfretmeye, onları dövmeye ve tekmelemeye başladılar. Kalabalık dağılıp evlerine sığındı. Sokak köpeklere, kedilere ve sineklere kaldı. İnsanlar bu saldırının ardında nasıl bir sır yattığını merak ettiler. Cebel'in yaptığı iyiliğin karşılığını Cebel'i destekleyenlere saldırarak mı ödeyeceklerdi? Efendi Cebel'e verdiği sözü tutacak mıydı? Yoksa çete liderlerinin saldırısı yeni ve küstah bir intikam kampanyasının başlangıcı mıydı? Zihni bu sorularla meşgul olan Cebel bu konuları beraberce halletmek için kaldığı eve Elhamdan erkeklerini çağırdı. Aynı anda öfkeden çılgına dönmüş olan Zaklut da vekil harç ve karısıyla toplantı halindeydi. ''Tek bir kişiyi canlı bırakmayacağız.'' diye ısrar ediyordu. Efendinin yüzü sevincini açıkça gösteriyordu ama hanımı, ''Vekil harcın verdiği şeref sözü ne olacak peki?'' diye sordu. Zaklut'un kaşları o kadar çatıldı ki yüzü başka herhangi bir insanın yüzünden çok daha çirkin bir hal aldı. İnsanlar şerefe değil, güce itaat eder dedi.
Ama bizim hakkımızda diye öfkeyle söze başladı Hüda.
Bizim hakkımızda ne derlerse desinler. Bizim veya sizin hakkınızda bir şey demedikleri bir zaman oldu mu sanki? Esrar tekkelerinde her gece bizimle ilgili espriler ve şakalar patlatılıyor. Ama biz sokaklara çıktığımız zaman herkes ayağa fırlıyor ve boyun eğiyor. Şerefimize duydukları saygıdan değil, sopalarımızdan olan korkularından bize boyun eğiyorlar.
Efendi Hüda'ya bıkkınlıkla dik dik baktı.
Şartlarını bize dayatmak için bu yılan entrikasını planlayan kişi Cebel. Bunu herkes biliyor. Sinsi hain bir dolandırıcıya verdiğim sözü tutmamı kim isteyecek benden? Unutmayın hanımım dedi Zaklut donuk bir sesle yüzünde dehşet ifadesiyle. Cebel el Hamdanların vakıf üzerindeki haklarını kazanmayı başarırsa sokağın diğer sakinleri de kendi haklarını elde edene kadar rahat etmeyecek. Bu da vakfın bitmesi demektir. O zaman biz de biteriz.
Efendi tesbihini o kadar sıkıca kavradı ki boncuklar çatırdadı.
Tek bir tanesini canlı bırakma diye bağırdı Zaklut'a.
Böylece çete liderleri Zaklut'un evine çağrıldı. Onları da yandaşları izledi. El Hamdanları korkunç bir şeylerin beklediğine dair bir dedikodu sokakta yayıldı. Kadınlar pencerelere doluştu, sokaklar erkeklerle dolup taştı. Cebel planını hazırlamıştı. El Hamdanların erkekleri ortadaki evin avlusunda toplandılar. Ellerinde sopaları, taş dolu sepetleri vardı. Kadınlar da damlarda, çeşitli odalarda yerlerini almıştı. Her birine bir görev verilmişti. Planda veya gerçekleştirilmesinde en ufak bir hata hepsinin sonsuza kadar mahvolması anlamına gelecekti. Dolayısıyla Cebel'in çevresinde yerlerini alan insanlarda endişe ve gerilim had safhadaydı. Bu durum Cebel'in dikkatinden kaçmadı. Onlara Cebel Avi'nin desteğini ve güçlülerin zafere ulaşacağına dair sözünü hatırlattı. İnançtan olsun, korkudan olsun hepsinin içine güven geldiğini hissetti. Şair Rıdvan Hamdan'ın kulağına eğildi. Planımızın başarısızlığa uğrayacağından korkarım. Bence en iyisi dış kapıyı kapatıp damdan ve pencerelerden hedefleri taşlamak olurdu dedi. Hamdan kayıtsızca omuzlarını silkti. Öyle yaparsak kendimizi açlıktan ölene kadar kuşatma altında kalmaya mahkum ederiz dedi. Cebel'e yaklaştı. Dış kapıyı açık bırakmak daha iyi olmaz mı diye sordu. Olduğu gibi kalsın, yoksa durumdan şüphelenirler. Derken soğuk bir rüzgar esmeye, gökyüzünde bulutları kovalamaya başladı. Herkes yağmur yağıp yağmayacağını merak etti. Dışarıdaki kalabalıktan bir yaygara koptu, kedilerin miyavlamasıyla köpeklerin havlamasını bastırdı. Tamar Henna kalabalığı uyarmak için "Şeytanlar burada!" diye bağırdı. Nitekim Zaklut çevresinde çete liderleri, peşlerinde diğer dal kavukları olmak üzere ellerinde sopalarıyla evden çıkmışlardı. Yavaş yavaş konağa yöneldiler, sonra El Hamdan mahallesine doğru döndüler. Burada tezahürat ve alkışlarla karşılandılar. Tezahürat yapanlarla alkışlayanlar farklı gruplardı. Kavga olacağına sevinen ve kan döküldüğünü görmek isteyen küçük bir grup vardı. Bir diğer grupta kimsenin onlara tanımadığı bir statü iddiasında bulundukları için El Hamdanlardan nefret ediyordu. Çoğu çete liderlerinden ve adaletsizlikten nefret ediyordu. Ama duygularını gizleyip korkudan veya ikiyüzlülükten onları destekler görünüyordu. Zaklut onları görmezden geldi, yürümeye devam ederek Hamdan'ın yaşadığı evin önüne kadar geldi. ''Aranızda erkek varsa dışarı gelsin.'' Tamar Henna'nın sesi duyuldu pencerenin ardından. ''Bize yeni bir söz ver, dışarı gelen kişiye ihanet etmeyeceğini söyle.'' Verilen söze dair bu ima Zaklut'u öfkelendirdi.
''İçeride orospudan başka kimse yok mu?''
''Allah anana acısın Zaklut!'' diye bağırdı Tamar Henna.
Zaklut kapıya saldırmaları için adamlarına aniden emir verdi. Bazıları kapıya saldırırken diğerleri de içeridekilerin pencerelere çıkıp kendilerini savunamaması için pencerelere taş fırlattı. Saldırganlar dış kapıda birikti. Kapıya olanca güç ve azimleriyle yüklendiler. Kapılar sallanmaya başlayana kadar yüklendiler, sonra enerjilerini ikiye katladılar ve kapılar sarsılmaya, sallanmaya başlayınca biraz çekilip bütün güçleriyle tekrar saldırdılar. O kadar şiddetli çarptılar ki kapı paramparça oldu. Uzun geçidin sonunda avlu görünüyordu ve orada ellerinde sopalarıyla Cebel ile El Hamdanların erkekleri bekliyordu. Zaklut eliyle müstehcen bir hareket yapıp alaycı bir kahkaha attı, sonra da peşinde adamlarıyla pasajdan aşağı koşmaya başladı. Ancak daha yarı yola gelmeden ayaklarının altındaki zemin çöktü ve kendilerini derin bir çukurun dibinde buldular. Geçidin iki yanındaki pencereler yıldırım hızıyla açıldı, çukura testilerle, kaplarla, leğenlerle ve kırbalarla su boşaltılırken El Hamdanların erkekleri de hemen yaklaşıp sepetlerindeki taşları çukura döktüler. Sokağın tarihinde ilk defa çete liderlerinin çığlıkları duyuldu. Zaklut'un başında açılan bir yaradan kan fışkırdı. Çamurlu suların içinde develenen Hammuda'nın, Bereket'in, El Layti'nin ve Ebu Sari'nin kafaları sopaların altında ezildi. Ağlarının başlarına gelenleri gören diğerleri kaçarak çete liderlerini kaçınılmaz kaderleriyle baş başa bıraktılar. Çağlayan gibi dökülen sular ve taşlar hızlandı. Sopalar da merhametsizce inmeye devam etti. Bugüne kadar lanet ve tehditten başka bir şeyin çıkmadığı gırtlaklardan imdat çığlıklarının yükseldiği duyuldu. ''Tek bir tanesini bile canlı bırakmayın!'' diye avızı çıktığı kadar bağırdı şair Rıdvan. Çamurlu sulara artık kanlar da karışmıştı. İlk ölen Hammuda oldu ama El Layti ile Ebu Sari de çok bağırdı. Çukurdan dışarıya sıçramaya çalışan Zaklut elleriyle çukurun duvarına tutunuyordu, gözleri nefret saçıyordu. Zayıflığını ve bitkinliğini yenmeye başlıyordu. İniltileri sığırların böğürtülerini andırıyordu ama sopaların darbeleri altında tutunduğu yeri bıraktı, sırt üstü suların içine düştü, çamurları avuçladı. Çukur sessizliğe gömüldü. Artık ne hareket eden ne ses çıkaran kalmıştı. Yüzeyi çamurla ve kanla boyanmıştı. El Hamdanların erkekleri nefes nefese durmuş etraflarına bakıyorlardı. Geçidin ağzında toplanmış kalabalık da gözlerini şaşkınlık içinde çukura dikmişti. ''Zalimlerin cezası budur işte!'' diye bağırdı şair Rıdvan. Bu haber yıldırım hızıyla bütün sokağa yayıldı. Kalabalıkların arasında Cebel'in yılanları yok eder gibi çete liderlerini yok ettiği konuşuldu. Halk gök gürlemesini andıran seslerle Cebel'i selamladı. Coşkuları bedenlerini ısıttı, soğuk rüzgara aldırış etmediler ve Cebel'i Cebelavi sokağının yeni önderi ilan ettiler. Parçalamak üzere çete liderlerinin cesetlerini istediler. Bazıları el çırptı, bazıları da oynadı. Ama Cebel bir an olsun düşünmeyi bırakmadı. Kafasında her şeyi planlamıştı. ''Şimdi de vekil harcın evine!'' diye bağırdı halkına. 16. ayrımın sonu. Sayfa 163.